Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 227. 11. kaset A yüzü. D. Ticaret. İstanbul ve İmparatorluk ekonomisi. Dev bir kentin beslenmesi. İstanbul bir yanda Karadeniz ve Tuna iskeleleriyle, öte yanda Doğu Akdeniz'in, Arabistan'ın ve Hindistan'ın belli başlı kentleri arasındaki kuzey-güney ticaret ana yolunun mihveriydi. İstanbul'da üstlenen tüccar hem Avrupa kökenli mamul malları, özellikle yünlü kumaşları hem de biber ve diğer baharat ile boyalar başta olmak üzere şark ürünleri diye anılan malları ithal ediyordu. Bu kuzey-güney ticaretinin İstanbul'dan sonraki büyük transit merkezleri Kefe, Kili ve Akkerman'dı. Bunlardan Akkerman, özellikle İstanbul'un fethinden sonra Kefe'nin yerini almış bulunuyordu. İstanbul tüccarı ve sanayileri, Karadeniz'e ve kuzey bölgesine yünlüler, hazır giysiler ve Bursa ipeklileri temin ediyordu ki bunlara Polonya, İsveç ve Moskova prensliğinde de talep yüksekti. Ancak uluslararası ticaretten çok daha önemlisi Karadeniz'in kuzeyi ile güneyi arasındaki bölgesel ticaretti. İmparatorluk yönetiminin başlıca sorunlarından biri, İstanbul'un muazzam nüfusunun ihtiyaç duyduğu temel yiyecek maddelerinin kesintisiz akışını sağlamaktı. Kitlelerin zaman zaman buğday ve un sıkıntısına düşmesi hükümet için ağır sorunlar doğuruyordu. Kent halkına her gün üstelik makul fiyatlarla ekmek temini hükümet için o kadar hayati bir mesele haline gelmişti ki, Vezir-i Azam'ın en önemli görevlerinden biri her hafta bizzat çarşı teftişine çıkıp tahıl stoklarını, fırınları ve ekmek fiyatları ile kalitesini denetlemekti. Ciddi kıtlık zamanlarında sultan da kılık değiştirip gizlice çarşıya çıkar ve halka fahiş fiyatla ekmek sattığı tespit edilen esnafı en ağır cezalara çarptırırdı. Kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratmak saltanatın altını oymakla bir tutulurdu ve sultan halka onların günlük ekmeklerini kendine kaygı edindiğini göstermek zorundaydı. Gene darlık zamanlarında hükümet fiyatları belirli aralarla yeniden hesaplayıp ayarlamak ve imaretler aracılığıyla yoksullara bedava tahıl dağıtmak suretiyle sıkı bir fiyat denetimi uygular, erzak akışındaki gecikmeleri önlemek için değirmenlerin faaliyetini örgütleme ve hızlandırma işini üstlenirdi. Bazen tohumluk buğdayın üreticilere piyasa fiyatının %50 kadar altında işine avans verildiği olurdu. 18. yüzyıl başlarında İstanbul'un günlük tahıl tüketimi yaklaşık 200 ton olarak hesaplanmıştır. İstanbul'un tahıl kaynakları Tekirdağ Limanı aracılığıyla Trakya ovalarını Brayla İbrahil, İzakya, İsakçı ve Konstanta limanları aracılığıyla Tuna Havzası'nı, Burgaz'dan yüklenen Bulgar hububat mahsulünü, Dobruca'dan Don Nehri'ne kadar uzanan step kuşağının Kili, Akkerman, Azak ve Kefe'den yüklenen ürününü, iskelesi Volos, Kuluz olan Tesalya Ovası'nı, Foçalar ve İzmir üzerinden Batı Anadolu'yu, nihayet Dimyat ve İskenderiye üzerinden ihraç edilen Mısır, tahıl ve bakliyatını kapsıyordu. Başka bir deyişle bütün bu bölgelerle imparatorluk başkenti arasında kolay ve hızlı bir deniz bağlantısı söz konusuydu. Esasen Mısır, daha Memlük döneminden beri Hicaz'a da büyük miktarda tahıl sevk ediyordu. Dipnot. Murphy 1988, sayfa 222'deki rakam yılda 48 bin ton. Farocki 1990, sayfa 118-122'deki rakam ise bunun çok altındadır. İstanbul tahıl, et, deri ve kereste başta olmak üzere erzak ve ham madde ihtiyacının asıl büyük kısmını Karadeniz bölgesinden sağlıyordu. Bu bağımlılığın temelinde toprağın verimliliği ve nüfusa göre ürün fazlalarının büyüklüğü, düşük fiyatlar ve deniz ulaşımı yatıyordu. Hükümet nüfusa göre tahıl sevkiyatının yeterli miktarda olması ve zamanında yerine ulaşması için sıkı önlemlere başvuruyordu. İstanbul'un iaşesinde en büyük sorun hiç kuşkusuz gemi taşımacılığıydı. Karadeniz'den İstanbul'a ağır yük taşımacılığı esas olarak Boğaz'da Yeniköy'den faaliyet gösteren Rum armatörlerin sorumluluğuydu. İstanbul'dan yelken açan büyük gemiler sefer tarifelerine uyarken buldukları navluna göre Karadeniz çevresindeki limanlara uğrayan daha küçük tekneler İstanbul ile Karadeniz'in batı ve güney kıyıları, Marmara Denizi ve Ege adalarındaki iskeleler arasında sürekli gidip gelirdi. Bakınız tablo 36. Tablo 36. İstanbul'a deniz yoluyla ulaşan erzak. Gemilerin geldiği yer olarak Mısır. Hamule, baharat, pirinç, keten, kına, şeker, amonyum nitrat. Gemi türü ve taşıma biçimi büyük gemiler, kalyon ve miri tekneler, küçük gemiler, fırkata ve şayka. İzmir, Kuşadası, Edremit, Foçalar, Karaburun, İstanköy'den gelen gemilerdeki hamule, kuru meyveler yani üzüm, incir ve benzeri. Gemi türü ve taşıma biçimi miri tekneler. Marmara çevresinden gelen gemilerin taşıdığı hamule, zeytin, üzüm, elma, armut, erik, kiraz, kayısı ve benzeri sepetleri. Miri teknelerle, parantez içinde kayık. Güney Karadeniz limanlarından gelen hamule, elma, kestane, miri teknelerle. Ege limanlarından gelen hamule, turunçgiller, İskaponya denilen gemiler ile sakız tekneleriyle. Giresun ve diğer Güney Karadeniz limanlarından gelen gemilerin taşıdığı hamule, nardenk, fındık, miri teknelerle. Erdek, Aydıncık ve benzeri yerlerden gelen gemilerin taşıdığı hamule, zeytin, miri teknelerle. Gelibolu, Kemerburgaz, Boğaziçi, Kazdağ'dan gelen gemilerin taşıdığı hamule, melas, küplere basılmış turşu, miri teknelerle. Limni, Midilli ve benzeri yerlerden gelen gemilerin taşıdığı hamule, taze peynir, miri teknelerle. Kili'den gelen gemilerin taşıdığı hamule, kurutulmuş kili sığır eti, gemiyle 3 ve 7 kantarlık çuvallarda. Trablusşam ve İzmir'den gelen gemilerin taşıdığı hamule, sabun, 1,5 ve 3 çuvallarda kantarlık. İstanköy ve çevresinden gelen gemilerin taşıdığı hamule, limon suyu, maestra veya darbuna denilen gemilerle. Edremit ve çevresinden gelen gemilerin taşıdığı hamule, zeytinyağı, meyve, miri teknelerle. Midilli'den gelen gemilerde zeytinyağı, 300, 600 ve 1000 kantarlık tekneler. Karadeniz limanlarından gelen gemilerde susam, keten tohumu, şayka, maestra, darbuna ve bartın kayıkları. Galats'tan gelen gemilerde kaya tuzu, şayka, maestra ve darbunalarla. Akdeniz ve Karadeniz limanları, parantez içinde esas olarak Tekirdağ, Volos, Kefe, Akyerman'dan arpa ve darı. Esas olarak Bandırma, Kemerburgaz, Bigados, Silivri ve Çekmece'den gelen gemilerde saman. Esas olarak Karabiga, Şehirköy'den gelen gemilerde bakla, çıralı odun. Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, İzmit, Midye, Terkos ve benzeriden gelen gemilerde odun kömürü. Ahtapolu, Ahtabolu, Bartın, İnebolu, Midye'den gelen gemilerde tomruk. Akçay, Sakarya, Ereğli'den gelen gemilerde kereste. Hora, Mürefte'den gelen gemilerde tuğla. Enes, Şar'dan gelen gemilerde irili ufaklı küpler. İliyota'dan gelen gemilerde sirke. Girit, Kalyomos, Kalimnos'dan gelen gemilerde harnup, parantez içinde keçi boynuzu. Varna yoluyla Samakov'dan gelen gemilerde demir. Santorin adası, Foça'dan gelen gemilerde sert değirmen taşı. Boğaz'da Kavak'tan gelen gemilerde inşaat taşı. Kazdağ, Midilli'den gelen gemilerde meşe palamudu, çıralı odun, zift, zeytin. Kazdağ ve Edremit'ten gelen gemilerde zeytinyağı, çam ağacı kabuğu. Eyüp ve Üsküdar'dan gelen gemilerde yoğurt, kaymak. Midilli'den gelen gemilerde kaşkaval peyniri. Tekirdağ ve Çorlu, Eflak ve Karadeniz'den gelen gemilerde tekerlek peyniri. Eflak ve Rumeli'den gelen gemilerde tulum peyniri. İzmit, Darıca, Yalova'dan gelen gemilerde Musevi kaşar peyniri. Talanda, Eğriboz, Anadolu'dan gelen gemilerde kızıl tekerlek peyniri. Karadeniz'den gelen gemilerde mum yapımı için iç yağı. Kaynak, İstanbul Belediye Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Cevdet tasnifi B2'de kayıtlı Zilkade 1092-1681 tarihli ihtisap defteri. Karadeniz'de en elverişli seyri sefer mevsimi 15 Ağustos ile 30 Eylül arasında 6 haftayla sınırlıydı. Kış aylarında ise seyri sefer hemen tamamen duruyordu. Bu koşullar deniz taşımacılığı ve depolama işlerinin çok iyi örgütlenmesini gerektiriyordu. İstanbul ile Karadeniz limanları arasında irili ufaklı her çeşit gemi çalışmaktaydı. 1483 tarihli bir gemi resimleri defterine göre bir yıl içinde İstanbul limanına 2019 gemi ve 2265 küçük tekne gelmiş bulunuyordu. 1520 tarihli bir resmi raporda ise İstanbul, Trabzon, Samsun ve Sinop limanlarından 70-80 dolayında geminin düzenli olarak Karadeniz'i geçip Bra'yla, İbra ile pamuklu ürünler, ipekliler, sof, incir, limon ve benzeri mallar götürdüğü, sonra da Nibolu ve Vidin gibi Tuna iskelelerinden İbra ile gelen tahılı orada yükleyip İstanbul'a taşıdığı anlatılmaktadır. Tuna sancaklarının buğdayını Tuna ve Karadeniz üzerinden İstanbul'a taşımak en ucuz ve en mantıklı yoldu. Hükümet bu temel metaın fiyatını olabildiğince düşük tutmak amacıyla üreticiden bir defa gümrük vergisi alınmasını şart koşuyordu. Öte yandan hükümet temsilcileri yerel üreticiyi korumak için yerel fiyatların makul bir düzeyin altına düşmemesini de gözetiyorlardı. Fiyatların aşırı düşük olması vergi tahsilatını ve taşra sipahilerinin gelirini olumsuz yönde etkiliyordu. Hükümet yerel kadılara koşulları dikkatle incelettiriyor ve her sancak için tahıl fiyatlarını ayrı ayrı saptıyordu. 17. yüzyıl başlarında hükümet Karadeniz havalisindeki İzakkeya, İsakçı, Azak ve Burgaz limanlarından 17 bin ton kadar tahıl ve unun İstanbul'a taşınması işini 56 gemi sahibinden oluşan bir konsorsiyuma ihale etmiş, sonuçta bu konsorsiyuma ait 118 geminin yaptığı toplam 658 ayrı sefer, hükümete yaklaşık 5.5 milyon akçeye mal olmuştu. Navlun tarifeleri hayli yüksekti. Örneğin aşağı Tuna üzerindeki İzakkeya, İsakçı'dan İstanbul'a tahıl taşıma ücreti kile başına, yani 25.65 kilogram başına 8 akçeydi ki bu malın kendi değerinin %15'ini buluyordu. Sayfa 231. Tahıl ikmali ve Avrupa. Öte yandan gerek imparatorluk başkentinin gerekse seferdeki orduların iaşesi için o kadar hayati önem taşıyan buğday ikmal kaynakları İtalya'nın tahıl talebinden ve İtalyan kentlerinin ödemeye razı olduğu daha yüksek fiyatlardan da kuvvetle etkilenmekteydi. İşin özeti şuydu. Levant'ın bütün tahıl kaynakları üzerinde Venedik ile İstanbul rekabet halindeydiler. İtalya'nın Osmanlı topraklarından yaptığı buğday ithalatının 1564-1600 döneminde gösterdiği düşüşün Osmanlı İmparatorluğundaki nüfus baskısının bir göstergesi olarak alınabileceği öne sürülmüştür. Ancak tahıl ticaretinde yıldan yıla görülen oynamalar, savaşlar, hükümet politikaları ve iklim gibi faktörlere de büyük ölçüde bağlıydı. Gözlenen değişikliklerin gerçekten nüfus artışıyla belirlenen uzun vadeli eğilimler mi yoksa başka değişkenlerin yol açtığı kısa vadeli hareketlilikler mi olduğu sorusu henüz cevaplanmış değildir. Belli başlı kentlerde tahıl kıtlığı bildirimlerinin ne zamandan itibaren sıklaştığına bakarak Mustafa Akdağ, Türkiye'de uzun vadeli bir tahıl sıkıntısının ancak 16. yüzyıl ortalarında baş göstermiş sayılabileceğini öne sürmüştür. Nitekim büyük kentlerin ikmalinin giderek zorlaşmasından kaygıya kapılan hükümetin asıl bundan sonra yasa dışı buğday ticaretini önlemek için çok çaba sarf ettiğini görüyoruz. Kıyı bölgelerinde yaygın olarak yürütülen kaçak buğday ticaretine ilişkin Osmanlı raporlarından resmi fiyatların %20 üzerinde fiyat veren vurguncuların Avrupalı armatörlere satmak üzere büyük miktarda buğday stokladıklarını öğrenmek ilginç olmaktadır. Tımar sahiplerinin, beyler beyleriyle sancak beylerinin, yeniçerilerin hatta ulemadan kişilerin bu karlı ticarette aktif rol oynadığını anlıyoruz. Ancak Akdağ, Anadolu'da hissedilmeye başlayan uzun vadeli kıtlığın asıl nedeni olarak Avrupa'daki fiyatların daha yüksek olmasının yol açtığı kaçak ticareti değil, çiftlik sisteminin yaygınlaşması sonucu ekilen alanların hayvan yetiştiriciliğine kaymasını görüyordu. Aymard'ın kullanmış olduğu Venedik belgelerinin ışığında 16. yüzyılın ikinci yarısındaki tahıl ticaretini şu şekilde özetlemek mümkündür. 1534-1553 İtalya'da kötü hasat ve kıtlıklar, Türkiye'de olağanüstü bolluk ve düşük fiyatlar, 1552'de Türkiye'den toplam 300-400 bin staya, yani 240 ila 320 bin hektolitre ihracat. 1553-1560 İtalya'da kötü hasatlar, 1553 yılı hariç, sürüyor, darlık ve savaş nedeniyle Osmanlı hükümeti ihracatı yasaklıyor. 1565-1567 Osmanlı ihraç yasağı sürüyor. 1570-1572 Osmanlı-Venedik Savaşı'nın yol açtığı ihraç yasakları yürürlükte. 1574-1575 Anadolu'da ve İstanbul'da kıtlık ve açlık. 1582-1588 Levant'tan ithalatta oynamalar. 1588 İstanbul'da kıtlık. 1589 Levant'ta büyük kıtlıklar. 1590 İtalya'da büyük bir kıtlık. Baltık ülkelerinden buğday ithalatı. 1591-1593 Levant'taki buğday piyasalarının tekrar açılması. 1594 Osmanlı yasakları, İtalya'nın kuzey ülkelerinden büyük çaplı ithalata yönelmesi. 1595-1629 İtalya'nın buğday ihtiyaçlarının karşılanmasında Levant ile Baltık ülkeleri arasında rekabet. İster izinli ticaret, ister kaçakçılık yoluyla olsun Ege bölgesi ile Arnavutluk, Venedik buğday alımlarının esas kaynağını oluşturuyordu. Venedik kaynaklarının 1564-1565'te Batı Anadolu'da gözlediği hububat darlığı ve yükselen fiyatlar, Makedonya ve Trakya'dan Küçük Asya'nın Ege kıyılarına doğru canlı bir buğday trafiğine yol açmıştı. Akdağ çok iddialı bir genellemeye giderek Batı ülkelerinin muazzam alımları nedeniyle 16. yüzyılda Batı Anadolu'da ve Marmara Havzası'nda neredeyse kronik bir tahıl kıtlığı ile yüksek fiyatların hüküm sürdüğü sonucuna varmıştı. Bu bir yana İstanbul'da 1580'li yıllarda görülen darlıkları ve fiyat artışlarını Venedik kaynakları, tahıl fazlalarının 1578-1590 arasında İran'da savaşmakta olan orduya kaydırılmasına bağlıyorlardı. Venedik Cumhuriyeti 1549'dan önce İtalya'nın kendi buğday üretim alanlarına yaslanmış, 1593'ten sonra ise Baltık ülkelerinden masif buğday ithalatı tabloyu bir ölçüde değiştirmekle birlikte Levant ithalatını bütünüyle ortadan kaldırmamıştı. Nitekim 1600, 1601 ve 1628-1629 yıllarında fiyatlar yeteri kadar düşünce buğday ikmalinde Levant tekrar Baltık ülkelerinin yerini aldı. Bu genel çerçeve içinde Levant'tan yapılan buğday ithalatındaki oynamalar, uzun vadeli nüfus baskısı gibi kalıcı bir faktöre bağlanabilecek sürekli bir azalma izlenimi uyandırmıyor. Doğu-Batı ticaretinde yeni bir dönemin başlangıcı gibi görülen 1549-1553'teki yüksek konjonktür dönemi sadece Levant'ta hasatların olağanüstü iyi, İtalya'da ise çok kötü olması sonucu iki bölge arasında çok aşırı bir fiyat makasının meydana gelmesinden kaynaklanmış olabilir. Her halükarda yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle Levant'tan ithalat, ancak Levant'taki fiyatlar İtalya'daki fiyatların yarısından aşağı düştüğünde ekonomik fizibilite kazanıyordu. Hatta fiyat Doğu-Batı ticaretinin tek en kapsamlı göstergesiydi denilebilir. İmparatorluğun baş etmek zorunda kaldığı büyük sorun İstanbul tahıl piyasasına sürekli ikmal yapmak ve aynı zamanda fiyatları düşük tutmaktı. Bu noktada Osmanlılarda tarım arazisinin devlet mülkiyetinde olmasının ve çift hane sisteminin de piyasaya düzenli tahıl akışını teminat altına almayı amaçladığını unutmamalıyız. Bu koşullarda İstanbul'un ve ordunun ikmali sırf tüccara ve piyasanın özgür dinamiklerine bırakılamazdı. Zira kıtlık ve açlıkla birlikte yaşanan acılar halkı da askeri de isyanın eşiğine getiriveriyordu. Ne ki ticaret tekerlerinin ve sabit fiyat uygulamasının bazen istenenin tam tersi sonuç vermesi karşısında devletin zamanla daha esnek yöntemlere başvurması kaçınılmaz oldu. Köylünün ürününü devletin düşük tuttuğu fiyatlar üzerinden satmaya mecbur bırakılması halinde teslimat istenenin altında ve gerisinde kalıyordu. Bu gerçekler hükümeti piyasa fiyatları üzerinden alım yapmak gibi daha liberal ve ekonomik bakımdan sağlam yöntemlere zorluyordu. Bu tür liberal yaklaşımlar özellikle köylülerin desteğini kazanmanın önemli olduğu sınır bölgeleriyle etnik bakımdan hassas bölgelerde geçerlilik kazanıyordu. Macaristan'da 1593-1606 arasındaki kritik savaş döneminde ordunun buğday, arpa ve et tedariki ya yerel pazarlardan ya da Belgrad'daki depolar ile Güney Macaristan kalelerinden nehir sevkiyatıyla sağlanıyordu. Karadeniz'de Burgaz, Varna, Kili ve Akerman, Tuna üzerinde ise Vidin, Nibolu, Rusçuk ve Silistre, hinterlandlarının buğday mahsulü fazlalarının çıkış yaptığı en önemli iskelelerdi. Ege'de kaçak buğday ticaretini önlemenin zorluğuna karşılık hükümet, boğazlardaki trafiğe hakimiyeti sayesinde Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki üretimi çok daha yakından kontrol edebiliyordu. Darlık veya kıtlık dönemlerinde özel hükümet görevlileri üretim alanlarında veya belli başlı çıkış noktalarında cebri alımlara başvurmaktaydılar. Eflak ve Boğdan boyvodaları her yıl İstanbul piyasasına sabit fiyatlar üzerinden belirli bir miktar tahıl tedarik etmekle yükümlüydüler. Dipnot. Örneğin 1550'lerde bu iki prenslik saltanat ahırları, parantez içinde İstabli Amire için İstanbul'a her yıl neredeyse 5000 ton arpa sevk ediyordu. Bakınız Bulgaru 1969 sayfa 666. Bir Venedik baylosu yaygın kanıya göre sabit fiyatlar üzerinden yapılan alımların Osmanlı İmparatorluğu'nun buğday üretimindeki azalmanın başlıca nedenlerinden biri olduğu gözleminde bulunmuştu. Düşük fiyatlar kim tükettiği kaliteli ünlüler, mücevherat, kristal eşya, aynalar ve saatler gibi lüks emtiayı elde edebiliyorlardı. Bu bağlamda ticaretin yol açtığı gelir kaynakları da çok önemli sayılıyordu. İmodası Mihai Viteazul'un, parantez içinde Yiğit Mihai 1594-1601, başkaldırısı ve gerekli sevkiyatı durdurması İstanbul'da et ve buğday fiyatlarının tavana vurmasına yol açmıştı. Öte yandan Mısır'da İstanbul'un bir diğer ikmal kaynağıydı ve Osmanlı payitahtına büyük miktarlarda buğday sevk ediyordu. İstanbul'un tahıl ve et talebindeki artışın Dinyeper ile Varna arasındaki step kuşağını büyük bir ticari tarım ve hayvancılık bölgesine dönüştürdüğünü daha önce görmüştük. Çok sayıda kuyu açmak ve yeraltı sularından yararlanmak suretiyle Tatarlar ve Türkmen Yörükler ıssız Dobruca bozkırını iskâne açtılar. 16. yüzyılda yeni kurulan köylerin çoğu yerel kuyu kazıcısının adını taşıyordu. Yörüklerin yoğun olarak yerleştiği kuzeydeki step kuşağının çıkış limanlarından olan Varna, yün, hayvan, deri ve deri ürünleri açısından canlı bir ticaret merkeziydi. Kili ve Akerman'ı çevreleyen bozkırlarda da hayvan yetiştiriciliğinden tahıl çiftçiliğine benzer bir geçiş oldu. Tuna deltasında Brayla, İbrahim, Tuna boyları ile Karadeniz arasındaki başlıca transit limanı olarak serpildi. 1520'ye gelindiğinde Trabzon, Sinop, Samsun, İstanbul ve Avrupa'dan yılda 80 küsür gemi bu limana uğruyordu. Vidin gibi en uzak Tuna iskelelerinden kalkan gemilerin boşalttığı tahıl, kumaş ve demir ürünleri ya yerel piyasada satılıyor ya da doğrudan doğruya deniz teknelerine aktarılıyordu. İstanbul pazarının bölgesel tarım üzerindeki yapısal etkisinin bir başka ve çok ilginç örneği Marmara Denizi'nin güneyindeki sahil köyleridir. Gemlik Körfezi'nin güneyinde kıyıya paralel uzanan tepelerin denize bakan limaçlarında yer alan Kurşunlu, Seki, Mudanya, Bigados, Stos ve Koçi gibi Rum köyleri esas olarak şarap, zeytin ve meyve üretiyorlardı ve tamamen İstanbul piyasasına bağlıydılar. Ve iç bölgelerin buğday ve arpa üreten köylerine göre çok daha yüksek bir yaşam standartları vardı. Osmanlı hükümetinin bu Rum köylerinin refah düzeyini korumak amacıyla onları bir Selatin Vakfı bünyesi ve statüsünde toplaması etnik, ekonomik ve toplumsal karakterlerini ta 20. yüzyıla değin sürdürmelerini sağlamıştı. Süt ile yoğurt ve taze kaymak gibi süt ürünlerine olan talep İstanbul'u çevreleyen kırsal alanda çok sayıda mandıranın kurulmasına yol açmıştı. Özellikle Eyüp ve Üsküdar bölgelerinde bu mandıra çiftliklerinin birçoğu kar potansiyelinin cezbettiği seçkinler zümresine aitti. İmparatorluğun önemli bir bölgesel ticaret sektörü de İstanbul'a eski dinlendirilmiş peynir tedarikini kapsıyordu. Eflak, Rumeli ve bazı Karadeniz limanları İstanbul'a önemli miktarda tekerlek ve tulum peyniri ihraç ediyordu. Limni ve Midilli adalarından ise taze peynir ile Anakara'daki İzmit, Darıca ve Yalova gibi civar kasabalarda üretilen Musevi kaşar, parantez içinde koşer, kaşer peyniri ihracatçısı olarak söz edilmekteydi. Taze meyve, zeytin, melas ve turşu gibi yükte ağır, pahada hafif ve bozulmaya yatkın ürünlerin kaynağı Marmara çevresindeki bereketli ovalar ve vadilerdi. Başka bir deyişle buralarda o devasa İstanbul pazarına bağlı bir bahçıvanlık sektörü gelişme gösterdi. Elma, fındık, kestane ve turunçgiller gibi başka bazı meyveler daha uzak yörelerden, kuru üzüm ve incir Batı Anadolu'dan, fındık Trabzon ve Giresun'dan, kestane de Güney Karadeniz ile Bursa'dan geliyordu. Turunçgillerin önemli bir kaynağı Ege'deki İstanköy, parantez içinde Kos Adası'ydı. Zeytin ve kitlelerin temel besin maddelerinden olan zeytinyağı Esas olarak en yakındaki Edremit ve Midilli'den ama aynı zamanda Atina civarındaki vadilerin zengin koruluklarından ithal ediliyordu. Sayfa 237. Uluslararası ticaret, genel koşullar. Kapitülasyonlar ve yabancı tüccar toplulukları. Osmanlıların Avrupa ile ilişkilerinde İslam hukukunun ülkeleri egemen ve bağlayıcıydı. Dolayısıyla bunları göz ardı eden her inceleme anlaşılırlıktan yoksun kalmaya mahkumdur. Esasen bu bağlayıcılık nedeniyledir ki kapitülasyonların veya kapitülasyonlara ilavelerin tevcihi daima Şeyhülislam'ın onayından geçmek zorundaydı. Ancak bir kere bu belirtildikten sonra Osmanlıların din dışı hükümet faaliyetleri alanında örneğin gümrük düzenlemelerine ve ticari vergilendirmeye ilişkin bazı pratik uygulamaları da benimsedikleri ve böylece bir takım Bizans ya da İtalyan yöntemlerinin sultani hukuk bünyesine girdiği ayrıca kaydedilmelidir. 1800'den önce Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa arasındaki uluslararası ticarette yalnız ulaştırma maliyetleri değil, dini ve kültürel bakımdan birbirine rakip iki dünya arasında sık sık baş gösteren çatışmalar, sürekli sınır savaşları ve korsanlık faaliyeti de belirleyici bir rol oynuyordu. Bununla birlikte karşılıklı ekonomik bağımlılık hükmünü yürütüyor ve her iki tarafı savaş halindeyken bile yakın ticari ilişki içinde olmaya zorluyordu. İmam Sultan, İslami aman ilkesi doğrultusunda Osmanlı topraklarında ikamet, seyahat ve ticaret için gerekli güvenceleri Darül Harp'ten sadece dostluk ve samimi iyi niyet sözü veren gayrimüslimlere tanırdı. Dolayısıyla Müslümanlara düşman sayılan ülke veya kişiler bu gibi resmi güvencelerden yoksundu. Böyleleri Osmanlı topraklarına girdiklerinde herhangi bir Müslüman tarafından esir alınıp köle edinilebilirdi. Örneğin esas olarak sultanların Fransız veya İngilizler gibi dost uluslara tanıdıkları ticaret özgürlüğünden Habsburgları yararlandırmamaları nedeniyle Avusturya ile ticaret 18. yüzyıla kadar büyük bir gelişme göstermemişti. Görülecektir ki herhangi bir ülkenin Levant ticaretinde işlerinin iyi gidip gitmemesi de Bağvali'nin siyasi lütuf ve kararına bağlıydı. Öte yandan 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar kapitülasyon alamamış Batı ülkeleri dahi ya kapitülasyon sahibi bir ülkenin bayrağı altında seyahat ve ticaret ayrıcalığından ya da Cenova, Venedik ve Dubrovniklilerin aracılığından yararlanarak Levant'ta rahatça faaliyet gösterebiliyordu. Herhangi bir kapitülasyonun temel ilkesi daima gayrimüslimlerin dostluk sözü karşılığında İslam cemaatinin başı tarafından onlara resmen tanınan veya verilen bir amandı. Çoğu zaman Osmanlılar bu gibi sözleri bir çeşit ittifak gibi yorumlamaya yatkındılar. Kapitülasyonlar ahdname olarak bilinen belge kategorisine dahildi. Ahdname tek taraflı olarak verilir ancak bu yolla tanınan ayrıcalık onu bağışlayanı Tanrı önünde yeminle bağlardı. Karşı tarafın verdiği dostluk sözü temelinde Osmanlılar belgede açıkça belirtilmemekle birlikte aynı ayrıcalıkların kendi tebaalarına tanınmasını beklerlerdi. Osmanlı tabiyetindeki gayrimüslimler özellikle de Yahudiler, Ermeniler, Rumlar ve Slavlar yabancı ülkelere uzanan bu Osmanlı himayesinden yararlanarak daha 15. yüzyılda Venedik, Ancona ve Lviv'de (parantez içinde Lvov'da) canlı ticaret kolonileri kurmuşlardı. Ayrıca Dubrovnik (parantez içinde Raguza kent devleti) vatandaşlarının ticaret ve denizcilik faaliyeti de Osmanlı üst egemenliği altında olmaları sayesinde 16. yüzyılda göz kamaştıran bir gelişme göstermişti. Bakınız sayfa 278-290. Ülke dışındaki Osmanlı kolonileri Müslüman Türk ve hatta İranlıları da kapsıyordu. 16. yüzyılın ikinci yarısında Venedik'teki Müslüman kolonisi 1592'de kendi Fondarco dei Turcis'ine kavuşacak kadar büyümüştü. Bununla birlikte bu kentteki Müslüman tüccara daima şüpheyle bakılıyor, hatta taciz edildikleri görülüyordu.